Ayrım 12.
Adı Turkuaz Muz ve Maymun İthalat Limited şirketi idi. Mutluluktan uçuyorlardı. Önce Gabri geldi. Onu havaalanında karşıladılar. Gabri'den bir hafta sonra da muzlarla maymunlar büyük kafesler içinde deniz yoluyla gelecekti. Tipik bir zenciydi Gabri. Neşeli, canlı. Gabri'ye İstanbul'u gezdirdiler. Topkapı Sarayı'na, Dolmabahçe'ye götürdüler. Yerebatan'ı gezdirdiler. Köprü altında balık ekmek yedirdiler. Gabri Dolmabahçe Sarayı'nda en çok Atatürk'ün öldüğü yataktan etkilendi. Atatürk bütün mahzun milletlerin babasıdır dedi. Gabri mazlum milletler demesi gerekirken Türkçeyi tam bilmediği için mahzun milletler demişti. Aslında dünyadaki bütün mazlum milletler aynı zamanda mahzun da oldukları için bu önemli bir hata sayılmazdı. Aralarındaki kültür farkları üçünü de eğlendiriyordu. Örneğin çocukluktan kalan bir alışkanlıkla bir zenciyi görünce Cemil'in saçını çekmesi gerekiyordu. Galiba bu davranışın amacı o zenci gibi kararmamaktı. Cemil birkaç defa belli etmemeye çalışarak saçını çekti. Gabri anladı, sordu. Cemil utanarak doğruyu söyledi. Çok güldüler. Bir defasında da Gabri, bizim Afrino'da bir üstünlüğün, iyi bir şeyin varsa övünmelisin dedi. Anlamadılar. Şöyle açıkladı. Eğer şayet araban ya da evin, arkadaşının arabasından, evinden daha iyiyse senin ona, benim araba seninkinden daha iyi demen lazım. Çocuğun onun çocuktan daha güzel ise benim çocuk seninkinden daha güzel demen lazım. Niye, ne gerek var diye sordu Ayvaz. Adet öyle. Söylemezsen görgüsüzlük olur. Afrino'daki bu adet Ayvaz'a da Cemil'e de çok tuhaf geldi. Ancak biraz düşündüklerinde dehşet içinde bizde de benzeri bir adet olduğunu fark ettiler. Bizde resmen övünmek yoktu. Ama çaktırmadan övünebilirdin. Mesela evin güzelse, villan varsa ön cepheye kocaman bir nal, nazar boncuğu asarsın. Eğer sıvası badanası olmayan bir gecekondu yapmışsan bunları asman gerekmez. Çünkü övünülecek, nazar değecek bir şey yoktur ortada. Ya da çocuğun sence güzelse yine bir nazar boncuğu asarsın. Nazar boncuğu asmak üstü kapalı övünmek sayılmaz mı? Üstelik bir de suçlama var çevreye. Siz kıskanırsınız bendeki zenginliği, gözünüz değebilir. Şehrinizden selamette olabilmek için şatafatlı bir haset kovucu astım kapıma. Destursuz girmeyin diye içeriye. Afrino'daki tuhaf övünme adeti yeni bir şey fark ettirdi bizimkilere. Bizdeki nazar boncuğu asma bir tür gizli övünme, bir tür ladesçilikti belki de. Bu arada evlilik sigortası iyi gidiyordu. Üç çift yüksek primler yatırmaya devam ediyordu. Heyecanla bekliyorlardı. Muzlar ve maymunlar yoldaydı. Maymunların tanesine 2000 dolardan alıcı bulmuşlardı. Bu arada Gabri ile dostlukları iyice ilerledi. Gabri Cemiller'de kalıyordu. Bir yabancı ile ortak ve dost olmak Ayvaz'a başlangıçta biraz tuhaf gelmişti. Alıştığı dünya dışındaki dünyalar ona soğuk gelirdi. Ancak kısa sürede Gabri'ye ısındı. Bir sabah neşeyle, farklı ülkelerden insanların dost olması ne güzel. Şimdi biz kol kola girip We Are The World şarkısını söyleyebiliriz dedi. Gabri'nin aklı yatmadı. Sen zannediyor bazıları We derken bütün insanları kastediyor. Onlar kol kola girip We derken sadece kendilerini kastediyor. We, biziz. He'ler, she'ler, you'lar, Çinliler, zenciler, ötekiler We değil diyor. En azından ben kendimi We dışı hissediyorum. Ben Hristiyanım ve zenciyim. Ama V'de yerim yok gibiyim. Cemil haklı olabilirsin. Batı bize hümanist olmayı öğretti. Hümanist olmak iyidir dedi. Hümanist olduk. Sonra baktık ki hümanist olmayı unutmuş Batı temelli. Kamplara bölüp dünyayı, dostlar düşmanlar savaş peşinde sürekli. Bize hümanizmayı tavsiye edenler kendi yüreklerinden hümanizmayı tasfiye etmişler. Gabri, Hazreti İsa'yı dinlemiyor hiç adam. Bir yanağına tokat attılarsa ona öteki yanağını çevir demiş İsa. Hala yani iyi ama şimdi güçlü devletler şöyle, karşıdan bir adam geliyor, sana tokat atma ihtimali var, her ihtimale karşı onu vur. Şimdi medeniyet budur. Galiba dünya şeker hastalığına tutulmuş başından beri dedi Cemil. Fazla beslenmeden derisinde yaralar açılan bir şeker hastası gibi medeniyet ilerledikçe kanayan cepheler açılıyor dünyanın üzerinde sürekli. Bir zaman doğu zapt ederdi dünyayı, şimdi batı zapt ediyor. Demir abi der. Güçlü olan insan insanlığını unutuyor. Sonra zayıf ülkeler sızlanıyor, adalet istiyor. Aristo demiş ki, yalnızca zayıflar adalet ister. Medeni dünya Mevlana'yı da unuttu anlaşılan. Müslümanlarla evlenmeyin diyor Vatikan, dedi Ayvaz. Cemil, Batı Mevlana'yı anlıyor, seviyor ama hayata geçirmiyor. Doğu yalnızca övünüyor Mevlana ile. Ne anlıyor ne hayata geçiriyor. Yapma, niye anlamayalım diye itiraz etti Ayvaz. Mesnevi'yi okudun mu? Yok. ama saygım sonsuzdur Mevlana'ya. Bu ülkede Mevlana'ya saygı duymayan yok ama Mesnevi'yi okuyan da yok gibi. Kim bu Mevlana Bey diye sordu Gabri. Ayvaz Türk kültürünü yabancıları tanıtma hevesiyle hemen ne olursan ol gel demiş, bir de beyaz elbise giyip dönmüş dedi. O kadar değil tabii diye araya girdi Cemil. Şu maymunları satalım, seni Konya'ya götürürüz, birlikte öğreniriz. Mevlana'yı tanıdığımızı sanıyoruz, tanımıyoruz. Önem veriyoruz, dinlemiyoruz. Kısacası kendimizi kandırıyoruz. Osmanlı çok saydı onu ama savaştı yine de. Raif abi demişti. Doğuya sefere çıkan padişahlar Konya'ya uğrayıp Mevlana'nın sandukasının saçaklarını öperlermiş. Ama sonra seferde 10.000'leri kılıçtan geçirdiler bir seferde. Bazen teslim olanları bile. Bu ne Mevlana, bu ne hümanizma. Bizim abiler gibi konuştum vallahi dedi Ayvaz. Kıratın yanında dura dura. Yani kısaca doğuda çelişki var, batıda da var. Sizin ülkede çok mozaik varmış, basından okudum. Siz bir mozaikmişsiniz hep birlikte dedi Gabri. Vallahi her ülkede mozaik var aslında ama nedense bizimki gündemde. Aslında mozaik tehlikeli sanırım. Bursa'da Yeşil Türbe'deki mozaikleri söküp söküp götürmüş birileri dedi Cemil. Ayvaz hemen, acaba biz de mi mozaik işine girseydik? Mozaik işi galiba yükselen trend abi diye atıldı. Yok abi, iki işimiz var yeterli. Evlilik sigortası ve maymun muz ithalatı. Ayvaz Gabri'ye döndü. Şu iş bir tutsun. Bir Türk kızıyla evlendiririz seni. Hem evlilik sigortası yaparız hem de ortak olursun şirkete. Ama önce sünnet olman gerekiyor. Sağ ol. Ortak olurum da sünnet olmam. Benim bir dedeyi hadım edip kızlar arası yapmıştı Osmanlı. Ben şimdi ucundan bile kestirsem beni aksiyete yapar bu sünnet olayı. Deden hadımdı da sen nasıl dünyaya geldin? Teknik açıdan mümkün değil diye itiraz etti Ayvaz. Hadım olan benim büyük dedenin erkek kardeşiydi. Babamın amca oğlu dedem sayılırdı. Ha, o başka. Biz burada dalga geçerken bizim maymunlar dalgalar içinde yüzüyor denizde. İnşallah hepsi sağ salim ulaşır elimize. Bir kazık yemeyiz inşallah, sigorta da ettirmedik. Kazık ne biçim bir yemektir diye sordu Gabri. Cemil gülerek, birisi bizi kandırıp maymunlara el koyarsa buna kazık yemek denir. Gümrüğe takılırsa mesela dedi. Kandırıp el koyma konusunda bizim Kenyatta'nın sözü çok meşrutiyettir. Galiba burada meşhurdur demek istiyor. Bazıları o dememiş diyor ama bazılarına göre şöyle demiş Kenyatta. Onlar geldiler, ellerinde İncil vardı, bizim ise topraklarımız vardı. İncil'i elimize verdiler, gözlerinizi kapatıp dua edin dediler, ettik. Gözlerimizi açtığımızda bizim elimizde hala İncil vardı, topraklarımız ise onların olmuştu. Vay be, eğer doğruysa benimki de lades mi? Asıl lades, asıl kandırma bu olsa gerek dünyada dedi Cemil ve ekledi. Mafyanın lideri piyasadaki küçük hırsızları suçlarmış. Büyük ülkelerde öyle. Ta Roma'dan beri küçükleri saldırganlıkla suçluyorlar sürekli. Eğer kendileri saldırırlarsa dünya için gerekli. Küçüklerinki anarşi. Çocuğuna dondurma almamak için bunlar satılık değil diyen babadan, büyük babalara, imparatorlara kadar herkes ladesçi. Cemil farkında değildi ama yine Demir'e ve Raif'e benzer şekilde konuşmuştu. Belki de bütün ladesler kötü değil, birilerine benzemek, onlarla özdeşim kurmak bir tür gerekli lades belki. 30. O öğle üç genç bir pideciye girdiler. Alt kat sigara dumanı içindeydi. Sigara içmedikleri için üst kata çıkmak istediler. Garson, üst kata çıkamazsınız, orası aile yeri dedi. Gabri, aile yeri ne demek diye sordu. Ayvaz, biz aileye çok önem veririz, o yüzden aileler bekarlardan ayrı oturur diye açıkladı. Oturdular, birer pide söylediler. Cemil, belki de aileye değil kadına önem verdiğimiz için aile yeri var. Bir baba iki oğlunu alıp aile yerine gidemez ama akraba olmayan iki kadın gidebilir. Aile yeridir derken kendimizi kandırıyoruz. Orası aile yeri değil, kadınlar matinesi dedi. Garbi, burada kadınlar otursa ne olur diye sordu. Ayvaz, burada erkekler kadınlara bakar ama yukarıda bakılmama garantisi var dedi. Cemil ekledi. Aile değil, kadın önemli bizde. Erkekler eşlerine ailem der ama hiçbir kadın kocasına ailem demez. Aile yeri aslında kadınlar bölgesi. Aileye önem verseydik alt katta da üst katta da kadına bakılmazdı sonuçta. Yani kendi kendimizi de suçlamayalım şimdi. Bizde sadece kadına değil, ilginç olan her şeye bakılır. Bir sakat çocuğun varsa mutlaka bakar birileri. Sonra bir de geçmiş olsun derler Mongol çocuğa bile. Bizde durum farklı. Eğer karın başkasının karısından daha güzelse, sen kalkıp benim kadın hepinizin karısından güzel demek lazım. Demezsen ayıp olur, dedi Gabri. Hep birlikte güldüler. Felaket birdenbire geldi. Her şey bir rüya gibi hızla gelişti. O sabah telefon erkenden çaldı, ayvaz açtı. Arayan maymunları getiren geminin kaptanıydı. Kaptan uzaktan gelen bir sesle bağıra bağıra büyük bir aksilik olduğunu, depoda maymunların kafesten kaçtığını, bütün muzları yediklerini söylüyordu. Üstüne üstlük maymunlar muzları yedikten sonra limanda dört bir yana dağılmıştı. Şaka sandı Ayvaz ama adam ciddiydi. Cemil ile Gabri heyecanla ne olduğunu sordular. Maymunlar kaçıp muzları yemişler, sonra da dağılıp gitmişler, dedi Ayvaz. Sesi bir teypten geliyor gibi soğuk ve mekanikti. Cemil ile Gabri donup kaldılar. İlk şoku atlattıktan sonra Gabri, sakın kaptan bizi kazık yapmış olmasın, dedi. Olur mu olur, kaptan kazıkladı bizi belki, diye ona katıldı Cemil. Ne diye güvendik o adamlara? Aptal gibi sigorta da ettirmedik, diye hayıflandı Ayvaz. İzleyen günlerde çok uğraştılar. Avukatlara gittiler, sağa sola danıştılar, bir şey çıkmadı. Ne olup bittiği açık değildi. Olayın iç yüzünü anlayamadılar. Gabri son parasıyla ülkesine döndü. Havaalanındaki uğurlama buruktu. O akşam Cemil Ayvaz'a, acaba bu yediğimiz kazıkta Gabri'nin de parmağı var mı, diye sordu. Sanmıyorum. Haber geldiğinde o da bizim kadar üzüldü, kıpkırmızı oldu yüzü. Biraz sonra Cemil, kıpkırmızı olduğunu nasıl anladın, çocuk zenci, hani biz olsak kızardığımız anlaşılır belki, dedi. Bilmem, bana kızardı gibi geldi. Madem böyle bir risk vardı, niye Gabri de muzlarla birlikte yolculuk etmedi? Kafalarında soru işaretleri vardı. Soru işaretleri yaşamı aralar ama tümüyle aydınlatmaz ne yazık ki. Turkuaz Muz ve Maymun İthalat Limited batmıştı. Bunun şokuna alışamadan asıl felaket geldi. Evlilik sigortasına yüksek prim yatıran üç çift aynı hafta içinde boşanıverdi. Sebep şiddetli geçimsizlikti. Anlaşma gereği bu çiftlere o güne kadar ödediklerinin iki katı para ödemeleri gerekiyordu. Ellerindeki para ödemeleri gereken miktarın altındaydı. Borçlandılar. Sözleşmede öngörülen sürede çiftlere ödemeleri gereken miktarı ödediler. Artık borç içindeydiler. İkinci işlerinde de iflas etmişlerdi. Bu iflas derin iflastı. Parlak fikirleri karanlık bir final getirmişti. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Sabahları sıkıntıyla uyanmaya başladılar. Kalkıp güne başlamak zor geliyordu. Uyanır uyanmaz tekrar uyuyorlardı. Sırtlarını yorganla, sıkıntılarını uykuyla örtüyorlardı. Bir akşam Ayvaz koşarak eve geldi. Cemile, bunların boşanmaları hileli. Boşanan çiftlerden birini yolda kol kola gördüm. Şiddetli geçimsizlik falan yok bunların arasında. Güle oynaya yürüyorlardı, dedi heyecanla. Boşanan üç çift en yüksek prim yatırmıştı. Niçin bu kadar yüksek prim yatırdıkları şimdi anlaşılıyordu. Bir ihtimal, büyük bir ihtimal, yüksek prim yatırıp danışıklı boşanmışlar, yüksek tazminat almaya hak kazanmışlardı. Aslında birlikte yaşıyorlardı, evlerini falan ayırmamışlardı. Muhtemelen bir süre sonra da tekrar evleneceklerdi. Cemillerin sigorta sözleşmelerinde bu tür bir üçkağıtçılığı öngören bir madde yoktu. Dürüst düşünmüşler, gafil avlanmışlardı. Cemil'in ağabeyi İhsan kardeşiyle yakından ilgilenmezdi. Biraz mesafeliydi. Ancak kardeşinin başına gelenleri öğrendiğinde hemen telefonla aradı. Sonra yanlarına gidip Cemil'le Ayvaz'ı evine götürdü. Onlara oda verdi. Günlerce birlikte oldular. Sabah akşam konuşuyorlardı. Ayvaz daha çok içlerine girdikleri sıkıntıdan nasıl kurtulacaklarını düşünüyordu. Cemil ise başlarına gelenin anlamını kavramaya, olup biteni kendi yaşamında ve yaşamda bir yerlere oturtmaya çalışıyordu. Demir o sırada Cennet şehirdeydi. İhsan'ı telefonla aradı. Uzun uzun konuşup Cemil ile Ayvaz'ın borçlarını ödemeye karar verdiler. Görünürde borç diye ama aslında bir daha almamak niyetiyle birikmiş paralarının hemen tamamını verip borcu kapattılar. Bu Cemil'i de Ayvaz'ı da rahatlattı ama başarısız olduk duygusunu silmedi. Her ikisi de Demir'e ve İhsan'a karşı derin bir minnet duydular. Cemil'de bir de yoğun suçluluk duygusu vardı. Kendini yaramazlık edip düştüğü kuyudan ağabeyi tarafından çıkarılmış gibi hissediyordu. Bir akşam Demir telefonla aradı. Telefonun sesini açtırıp Cemil'le Ayvaz'a şunları söyledi. Teselli için söylemiyorum. Bu dünyada iyi şeylerinde, kötü şeylerinde bir işlevi var, dedi. Dişçilik benim mesleğim. Çürük dişler çok gereksiz gözükür. Tedavi olmuyorsa çekip atarsın sonuçta. Ama bunca tedavi, bunca macun, bunca fırça çürük dişler sayesinde ortaya çıktı. Çürük dişler sağlam dişlerin varlığına katkıda bulunur sessizce. Beni öldürmeyen acı güçlendirir, demiş Nietzsche. Şimdi biz şöyle desek nasıl olur? Acılar sizi öldürmemeli. Tatlılara yüreğinizde yer açmalı. Öyle zengin bir sofradır ki yaşam, acılardan sonra tatlıları beklemeli insan. Bu dediğimi unutmayın. Her türlü sıkıntı sırasında ayakta tutabilir sizi. Demir'in son cümlesini bir kağıda yazdı Cemil. Öyle zengin bir sofradır ki yaşam, acılardan sonra tatlıları beklemeli insan. İhsan'da kaldıkları süre içinde Cemil ağabeyi ile hiç bu kadar uzun oturup konuşmadıklarını fark etti. Genelde mesafeliydi İhsan. Müvekkilleri vardı, davaları vardı, sevgilileri vardı. Ama kardeşinin bir sıkıntısı olduğunda yanındaydı, kol kanat germişti. İhsan'la konuşurken Cemil birkaç kez sanki babası ölmemiş gibi hissetti. Babası yoktu, ağabeyi vardı. Ağabeyler ve ablalar çocukluk günlerinizin devamıdırlar. Ayrılacakları günün sabahı İhsan kahvaltıda sandalyesine yaslanıp, "Çizginin sonu başından daha çok ilgilendirir bizi," dedi. "Çifte standartlı insan evladı, ladesçi. Ben niye öleceğim der de nicesi, ben niye doğdum demez hiçbirisi. Doğmamız şart değildi. Mutlu olmamız da şart değildir. Hayatınız size verilmiştir. Onu nasıl kullanacağınız ise sizin işinizdir. Doğumunuzdan siz sorumlu değilsiniz ama ölümünüzden bir ölçüde siz sorumlu olacaksınız. Doğumunuzdan önceki dünyadan sorumlu değilsiniz ancak şu andan itibaren dünyanın gidişatından da siz sorumlusunuz. Yaptığınız iyi ve kötü işlerle öldükten sonra da dünyadan siz sorumlu olacaksınız." İşte böyle dedi İhsan. Son cümlesi içlerine işledi. Doğumunuzdan siz sorumlu değilsiniz ama ölümünüzden siz sorumlu olacaksınız. 31. İhsan'la ve Demir'le olan konuşmaları Cemil'e iyi gelmişti ancak yetmedi. Olup bitenler Ayyaş Ahmet'i bulma, ondan bir sır alma isteğini iyice artırmıştı içinde. Sanki onu bulursa önünde yeni bir yol açılacaktı. Tek yönlü ve ileriye. Ayyaş Ahmet'i aramaya devam etti. Demir, Cemil'in Ayyaş Ahmet'i yana yakıla aradığını biliyordu. Bir cumartesi Cendeşşehir'den İstanbul'a geldi. Cemil evde yalnızdı. Ayvaz yine iş aramaya gitmişti. Bir ara Demir Cemil'e Ayyaş Ahmet'in niçin aradığını sordu. Cemil, "Onun bundan sonraki yaşamımda bana rehberlik edecek bir sır vereceğine inanıyorum," dedi. "Ona danışmak, onunla tanışmak istiyorum." Demir yavaş ve hüzünlü bir sesle, "Onunla tanıştın Cemil, şu an karşında," dedi. Cemil kala kaldı. Hayretli, temkinli, ezilmiş bir ses tonuyla, "Ayyaş Ahmet sen misin abi?" diye sordu. "Evet." "Demir abi, bu şaka mı, ciddi mi?" "Ciddiyim." "Yani bütün o kerteriz defterlerini sen mi yazdın?" "Evet." "Gerçekten yetiştirme yurdunda mı yetiştin?" 20 yıl önce sorsam maalesef evet derdim ama şimdiki aklımda çok şükür evet. Çok şükür demem, doğmuş ve doğacak binlerce yalnız ve mutsuz çocukla aynı kaderi paylaştığım içindir. İnsanlar çoktur ama insan bir kişidir. Ben bugünlere çok zor geldim. Benimle aynı noktadan başlayıp bu dünyada kaybolan kardeşlerim çoktur. Bilen az, çok sayıda çocuk okutuyorum. Niçin? Çünkü okutuyorum." Cemil ağlamaya başladı. Kalkıp Demir'in boynuna sarıldı. Demir de ağlıyordu. Bir baba, bir ağabey kalbiyle Cemil'i bağrına bastı. Oturdukları zaman Demir, "Kerteriz defterleriyle seni, herkesi kandırdığımı düşünüyorsun değil mi?" diye sordu. "Bilmiyorum abi. Değil galiba. Rumuz kullanmışsın sadece. Öyle altı defter yazmak şaşırtıcı, yaratıcı bir yaşantı. 1. İçimden geldi. 2. Para kazanıyorum bu yolla. Geçmişte de yaptım bunu. Çocukların bursuna destek oluyor. Rumuzum Ayyaş Ahmet. Her şakadaki gerçek payı misali, her rumuzda da bir gerçek payı vardır belki. İçkiye düşkün değilim. Zaten Ayyaş Ahmet de içmiyor ama içimde sur dibindeki ayyaşlar gibi hem yaşamın ta içinde olmak ama tam yaşamamak, hem dünyada bulunmak ama dünyalı olmamak isteği var. Yazdığım kerteriz defterleri ve yaşadığım bu hayat belki bir başkaldırı veya sessizce saklanma gayreti yaşamdan. Dürüstlüğe olan merakım içimde pusuda bekleyen bir üç kağıtçılığı örtmek için mi acaba? Eğer böyleyse bütün üç kağıtçılarda da örtülü kalmış bir dürüstlük isteği var belki de. Bütün bunları söylerken ladesçilik mi yapıyorum, takiyecilik mi, kendimi mi kandırıyorum, herkesi mi? Belki de bu dünyada en dürüst insan dürüstlüğünden kuşku duyandır," dedi Cemil. "Dışarıda dürüst olduğundan kuşkusu olmayan nice insan var. Ahlak abidesi sanıyorlar kendilerini. Aslında çoğu ladesçi, belki de üç kağıtçı hepsi. Seninki kandırma sayılır mı emin değilim. Bir şaşırtma, bir sürpriz gizli defterlerinde. Her kandırmada bir sürpriz var ama her sürpriz kandırma değil bence." belki gerçek söylediklerin, belki yalnızca beni sevdiğin için böyle söylüyorsun. Kibarca sen de kendini kandırıyorsun. Doğada bir düzen mevcut. Hayvanlar yeteri kadar akıllı. Gereğinden fazla akıllı olan insan yalan söyleyerek, yiyebileceğinden fazlasını öldürerek, harcayabileceğinden fazlasını biriktirerek uyumu bozdu. Şimdi resimde armoni, şiirde ve nesirde kafiye, belki de uyumsuz bir dünya gidişatını uyumluymuş gibi gösterme gayreti. Kapsam karanlık olunca zarfı renkli çizmeli. Abi, biz dürüst adamdık. Arada ayvas hayali ihracat falan önerdi ama sonunda dürüst davrandık sürekli. Peki işimiz niçin iyi gitmiyor? Başarı için, mutluluk için dürüstlük şart değil. Dürüst olmadan mutlu ve başarılı olanlar çok bu dünyada. Dürüstlük bir lüks, bireysel bir tercih. Başarıdan bağımsız bence. Başarı için akıl ve uygun şartlar gerekli. Dürüstlük öteki başarılardan ayrı, kendi başına bir başarı belki. Abi, ben Ayaş Ahmet'i arıyordum. Mürşidim olsun, yaşamıma ışık tutacak bir sır versin, bana bir yol göstersin diye. Madem sensin Ayaş Ahmet, bana bir sır ver, çok bunaldım. Borcumuzu kapatmanız inanılmazdı. Şimdi bir sır ver, inanılır bir öğüt bulunsun içinde. Demir, bir abi bulup danışmak, ihtiyar bilgiye yol sormak masallarda kaldı. Okuyup veri toplamak ve kendi aklını kullanarak bir sonuca varmak yerine doğu tarzı tembellikle konuşarak bir bilenden öğüt almak geçmişte kaldı. Kimi öğrenci okur, dener, düşünür. Kimi öğrenci ise çalışkan bir arkadaşına anlattırır konuyu, dinleyerek öğrenir, sonra da ben dinleyerek öğreniyorum der. Bu belki bir tercihtir, belki de tembellik. Aylardır çok uğraştık abi. Şimdi tembellik vakti, bana bir öğüt ver. Ne yapayım? Ne yapmalıyız? Dışarıdan gelen öğütler ithaldir, fabrikasyondur, konfeksiyondur. Sana uyabilir, uymayabilir de. Kendine danışıp kendine öğüt verirsen bu ev yapımı, el yapımı olur. Benden, başkalarından fikir, veri alabilirsin. Oku, gözle, dinle. Ama sonuçta kendi aklına güven. Kendi kararını kendin ver. Atalar taşıma suyla değirmen dönmez demişler. İyi de sözü eksik bırakmışlar. Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma fikirle hayat sürmez. Sonuçta Ayaş Ahmet'e danışma, kendine danış. Son karar kaynağı sen ol, kendin ol. Dünyayı dolaş ama sonunda kendine gel, kendine yerleş. Başkalarının yazdığı kerteriz defterlerini okuduğun süre onların bilgisiyle sınırlı kalırsın. Onlara mahkum olursun. Ya hinlik olsun diye yanlış defter veriyorlarsa eline? Kendi kerteriz defterini kendin yazmalısın. Neyse. Bütün bu söylediklerim de aslında bir tür öğüt. Beni boş ver. Sen kendi deneyimlerine güven. Abi, ben de deneyim ne arar dedi Cemil. Demir güldü. Var var. Hepimizden deneyimlisin. İki defa iflas ettim bu genç yaşta. Cemil de güldü. Acılara ilişkin şaka yapmak, gülmek acılar kabuk tutuyor demektir. O gece bir tek cümle yanıp sönen bir ışık gibi aklında kaldı Cemil'in. Kendin ol. Bunu Aysen de söylemişti.